Muhterem dinleyicilerim, Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlerle Şebnem Kuşağı programının Peygamberler silsilesiyle ilgili, Nebiler silsilesiyle ilgili son halkasını inşallah yapmış olacağız. Geçtiğimiz hafta Hazreti İsa'nın hayatını, mucizelerini, seyahatlerini ve nihayetinde de göğe yükselmesini anlatmıştık. İslam'a göre Hazreti İsa her ne kadar mucize eseri babasız dünyaya gelse de bir insandır. Herhangi bir uluhiyet vasfına sahip değildir. Yani Tanrı değildir. Ona anne karnında üfleyen Allah'ın vazifeli meleği olan Cebrail aleyhisselam da memur olduğu vazifeyi yerine getirmektedir. Her ne kadar insan suretinde görünmüş olsa da Hazreti Meryem tarafından Allah'ın bir parçası veya Allah'ın bir ruhu değildir Cebrail aleyhisselam. Dolayısıyla onun üflemesi ve Hazreti Meryem'in bu şekilde hamile kalmış olması da Hazreti İsa'ya bir uluhiyet, tanrılık vasfı kazandırmaz. İslam tevhid akidesiyle çok net çizgiler koymuştur. İnsan insandır, Allah ise Allah. Allah ile insan arasında kulluk dışında bir bağlantı mümkün değildir. İnsan Allah'ın bir evladı, bir parçası veya Allah'ın insan şekline bürünmüş şekli hulul mümkün değildir. İslam bunu tamamen reddeder. Bir insanın da herhangi bir sebeple Tanrı'ya dönüşmesi, ağır bir tabir olacak belki ama Allah'laşması mümkün değildir. O halde İnsan ile Allahü Teala arasında bu kadar net, bu kadar farklı bir seviye varsa insanlar nasıl olur da bazı kimseleri Tanrı kabul ederler? Beşer eliyle uydurulmuş, ortaya konulmuş, icat edilmiş dinleri kastetmiyorum. Aslı vahiy mahsulü olan Tevrat ve İncil'de dahi günümüzde maalesef bu sapık inançların numuneleri, örnekleri görünmektedir. Kur'an-ı Kerim Yahudilerin Uzeyr Allah'ın oğludur ifadesini söylediklerini, buna inandıklarını, en azından içlerinden bir kısmının bunu bir inanç haline getirdiğini ifade eder. Bu İslam'ın kabul etmediği bir şeydir. Hristiyanların da Meryem oğlu İsa, Meryem oğlu Mesih, Allah'ın oğludur ifadelerini Kur'an-ı Kerim şiddetle reddeder. Sırf bu prensip, bu inanç bozukluğu bile İslam'ın daha sonra gelen tevhid akidesinin ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi, Hristiyanlığın ise ne kadar bozulmuş, değiştirilmiş, tahrife uğramış olduğunu göstermeye yeter. Bunun dışında günümüzdeki Hristiyanlıkta daha pek çok insan müdahalesini gösteren izler vardır. Biz bu programımızda inşallah adım adım günümüzdeki Hristiyanlık anlayışının eksik, hatalı, İslam'la farklılık arz eden yönlerini ifade etmeye çalışacağız. Fakat en son sözümüzü başta söyleyecek olursak, Allah'ın katında geçerli tek din İslam'dır. Artık İslam geldikten sonra geçmiş dinlerin ilahi de olsalar Allah katında bir makbuliyeti yoktur. Şu an Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, her ne kadar bazı davranışlarıyla güzel ahlaklı, güzel insanlar olsalar da o inanç bozukluğu devam ettiği müddetçe, Allah'a yakışmayan sıfatlarla onu sıfatlandırdıkları, onu müteal, yücelerin yücesi vasıflarla izah etmedikleri, buna inanmadıkları müddetçe Hristiyan olmak, Yahudi olmak kurtuluş için yeterli değildir. Kur'an-ı Kerim bunu pek çok ayet-i kerimede açık açık vurgulamıştır. Mesela Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah indinde hak din yalnızca İslam'dır buyurulmuştur. Yine Ali İmran suresinin 85. ayet-i kerimesi de ve men yebte gayrel İslami dinen diye başlayıp devam eden ayet-i kerimede kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır denilmektedir. O halde bu kadar açık, bu kadar bariz ayet-i kerimeler varken günümüzde farklı isimlerle, diyalog ismiyle, hoşgörü ismiyle insanların eski bozulmuş dinleri yaldızlayıp, süsleyip insanları o yanlışlarıyla övmeleri, takdir etmeleri, onların da aslının bir olduğunu, aslında cennetlik olduklarını ifade etmeleri İslam'ın bu temel prensiplerine aykırıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hem Mekke müşrikleriyle, iman davasıyla onları davetle uğraşmış, hem de Ehli Kitap ismi verilen Yahudi ve Hristiyanlara davet mektupları göndererek onların da kendisinin peygamberliğine iman etmesini istemiştir. Onlarla mücadele etmiştir. Onlarla savaş yapmıştır. Dolayısıyla İslam en son, en mükemmel ve tek geçerli dindir. Allah'a sadece ve sadece İslam'la ulaşılabilir. Bugün İslam'ı görmezden gelerek, İslam'a rağmen Peygamber Efendimiz'i adeta çiğnercesine Allah'a ulaşma imkanı, ihtimali yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a giden yolun başıdır. Bir peygamberi inkar etmek İslam'a göre, bütün peygamberleri inkar etmekle eşdeğerdir. Çünkü iman bir bütündür, parçalanamaz. İman esaslarından bir tanesi kabul edilmediği zaman, diğerlerinin kabul edilmesi hiçbir anlam ifade etmez. Bu yüzden gerek Yahudiler, gerekse Hristiyanlar Allah'ın gönderdiği bir peygamberi, hem de en son peygamberi reddederek, hatta Yahudiler hem Peygamber Efendimiz'i hem de Hazreti İsa'yı reddettikleri için hiçbir şekilde imanın bütününe kavuşmuş olamazlar. İman etmeyen kimse de cennete giremez. Şimdi biz bu genel prensiple yola çıkacak olursak, adım adım Hristiyanların yanlış bir takım inançlarını özetlemeye çalışalım. Önce teslise gelmeden, yani üç tanrı inancına gelmeden önce Hristiyanlıktaki genel bir yanlışa temas edelim. Hristiyanlara göre her insan günahkar doğar. Yani İslam'daki temiz fıtrat inancı Hristiyanlıkta yoktur. İnsanlar doğuştan itibaren kirlidirler, pistirler, bozukturlar, ahlaksızdırlar. Çünkü ilk insan Hazreti Adem bir günah işlemiştir. Bu günah daha sonra bütün insanlık nesline miras kalmıştır. Bu durum, yani Hazreti Adem'in çocuklarının günahkar doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişine kadar devam eder Hristiyanlara göre. Hristiyanlar der ki Allah insanların Hazreti Adem'den gelen bu günahını, ezeli günahını affettirmek için kendi oğlu İsa'yı çarmıha gerdirmiştir. Şüphesiz bu inanç pek çok yönüyle tenkit edilebilir. Yani suçların şahsi olması prensibinden başlayarak, yani Hazreti Adem bir suç işlemişse ki İslam onun daha sonra tevbe ederek bağışlandığını da bildiriyor. Hazreti Adem bir suç işlemişse bu daha sonraki çocuklarına, torunlarına intikal etmez. Suç Hazreti Adem'in ise günahı da ona aittir. Ondan sonraki insanlar otomatik olarak böyle bir günahtan pay sahibi olamazlar. Yani İslam'a göre böyle bir suç varsa, işlenmişse ve tevbe edilmemişse bile Hazreti Adem'in çocukları günahkar doğmazlar. Diğer konuda şu şöyledir. Hazreti Adem Kur'an-ı Kerim'de kısa olarak anlatılırken hemen bu günahının akabinde yasak meyveye, yasak ağaca yaklaştığı andan sonra büyük bir pişmanlık göstermiş, tevbe etmiş. Allah-u Teala da onun bu pişmanlık ve tevbesini kabul ederek onu peygamber kılmıştır. Ama yaptığı suçun bir cezası olarak da onu cennet nimetlerinden mahrum ederek yeryüzüne indirmiştir. İşin bu tarihi kısmı. Ama Hristiyanlık bu manada Hazreti Adem'in suçunun kendisinden sonra da devam ettiğini, intikal ettiğini, günümüze kadar her insanın günahkar doğduğunu söyler. Hatta Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olmasına rağmen onların inancına göre haşa, çarmıha gerilmesi, kendini bu günahı temiz etmek için feda etmesi de yeterli değildir. Çünkü bir insan vaftiz olmadıkça, yani bir kilise tarafından Baba, Oğul ve Ruhul Kudüs adına yüzüne su serpilmek suretiyle veya bütün vücudu suya batırılarak yıkanmadığı müddetçe kutsal suya, o günahından kurtulamaz. Diğer bir husus, İncil'de geçen çarmıh sahnesinde Hazreti İsa, "Ey baba, beni niye böyle yüzüstü bıraktın?" diyerek feryat etmektedir. Şayet bu bir arınma olsaydı, yani onların iddia ettiği gibi Hazreti İsa aleyhisselam kendi canını feda ederek Tanrı olan babasının Tanrı olan evladı olarak günahını bağışlatmış, Hazreti Adem'in günahını temizlemiş olmak için kendini feda etmiş olsaydı bundan niye şikayette bulunsun? Ben bütün varlığımı insanlık için feda ettim derdi çıkardı. Eğer İncil'deki bu ifadeyi geçerli kabul edersek, o zaman babasının, haşa, Allah-u Teala'nın bu fermanına Hazreti İsa son nefesinde isyan etmiş olur. Onun peygamberliği, onun kurtarıcılığı nerede kaldı? İnsanları kurtarmak bir tarafa, böyle bir isyanla ölmüşse, son nefeslerini vermişse, o zaman isyankar olarak ölmüş olması bile mukadderdir. Dolayısıyla bu ifade, bu ifadeler kendi içinde birçok tutarsızlığı bulunan yanlış inançlardır. Başka bir şekliyle söyleyecek olursak, Hazreti Adem'in günahkar olması, bu günahını çocuklarına bırakması, Hazreti İsa'yla onun çarmıhta öldürülmesiyle tamamen silinmemiş, adeta Hazreti İsa'nın çarmıhta gerilmesi insanların günahkarlığını temizlemeye yetmemiştir ki vaftiz devam eder. Bu ifadeler, bu cümleler hoş ifadeler değil. Ancak anlamak, anlatmak ve yanlışları göstermek için affınıza da sığınarak bu ifadeleri kullanmak zorundayız. Bunun dışında Hristiyanlar dünyanın bir çile yeri olduğunu, zevk sefa yeri olmadığını düşünürler. İnsanlar çile çekmek için yaratılmıştır. Bu sebeple de yeryüzünde fakirliğe, yoksulluğa, bekarlığa, dağ başlarında insanlardan uzakta tek başına yaşamaya mahkumdur. İnsan eğer bütün insanlardan, dünyevi bütün zevklerden, alışverişten ve kadınlardan ne kadar uzaksa Allah'a o kadar yakındır şeklinde bir inançları vardır. Bu da Allah'ın yarattığına, fıtrata, insanlığın iç dünyasındaki ihtiyaçlarına terstir. Bu da ayrı uzun bir tartışma konusu. Eğer papazların, rahiplerin, rahibelerin yaptığı bu ruhbanlık, yani dünyadan el etek çekmeyi bütün insanlık yapmış olsalardı, o zaman insan nesli devam etmezdi. Ve eğer ruhbanlık çok faziletli, çok iyi bir şey olmuş olsaydı, o zaman da rahipler, papazlar, rahibeler başka bir takım günahlara girmezlerdi. Bu insan fıtratına aykırı bir haldir ve kainatta boşluğa yer yoktur. Eğer siz meşru yollardan insani ihtiyaçlarınızı karşılayamazsanız, bu boşluk, bu ihtiyaç başka bir yerden patlak verir ve normal, meşru, helal yönden karşılanabilecek bu duygu ve ihtiyaçlar harama meyletmeye başlar. İnsan sapıtır, azgınlaşır, şeytanın oyuncağı haline gelir. Bu yüzden dinimiz insanın fıtratına konulmuş olan helal, meşru her türlü isteği belli bir helal dairesinde karşılama izni vermiştir. Ruhbanlığa dinimiz kesinlikle uygun bakmaz. Her kimsenin, her insanın üzerindeki her hak sahibine hakkını vermesini emreder. Bu da çok yönlü konuşulması, düşünülmesi, uygulanılması gereken bir prensiptir. Diğer bir konu, kilisenin, rahiplerin insanlar üzerindeki ağırlığı. Bunu da kısa bir ara verelim. İnşallah ondan sonra biraz daha geniş bir şekilde izah edelim. Şimdi kısa bir ara. Muhterem dinleyicilerimiz, Hazreti İsa'nın hayatını anlatmış, Hristiyanlıkla ilgili günümüzde yaşanan şekliyle bozukluklar üzerinde konuşuyorduk. En son kiliselerin insanlar üzerindeki otoritesi hususuna gelmiştik. Gerçekten günümüz Hristiyanlığına göre bir insan doğrudan doğruya el açıp Allah-u Teala'dan bir şey isteyemez. Günahlarını bağışlatamaz. Muhakkak araya kendisi gibi bir başka insanı, bir papazı, bir rahibi koymalıdır. Günahlarının bağışlanması için de öncelikle rahibi memnun etmelidir. İsteklerinin yerine gelmesi için de kiliseye adakta bulunmalı veya rahibin gönlünü etmelidir. Bu manada Allah ile kul arasında başka engeller, başka insanlar vardır. İnsanlar adına Allah'a papazlar yalvarır. Ve o kimseler, o papazlar insanın bağışlanması için ya kiliseye büyük bir bağışta bulunmasını ya da fakirse, başka hiçbir şey yoksa kiliseye bedeniyle bir takım işlerde yardımcı olmasını prensip haline getirmişlerdir. Dolayısıyla hata işleyen insan eğer zenginse bir çırpıda ücreti neyse bunu verir, kiliseye bağışta bulunur ve bütün günahlarını sildirir. Fakirse gece gündüz çalışarak kendini, işini, emeğini kiliseye rahipleri adayarak bu günahını affettirir. Ve neticede günahtan kurtulmuş olur. Papaz, rahip der ki, ey falanca seni bağışladım. Daha ötesinde yine Protestan mezhebinin reddettiği, kabul etmediği Hristiyan mezheplerinde olan bir başka inançta rahiplerin, kilise liderlerinin cennetteki arazileri inananlarına satmasıdır. Getirdiği bağışın miktarına göre şu kadar metrekare, bu kadar kilometrekare cennette sana arazi bağışladım diyerek insanları kiliseye veya rahiplere para vermeye davet ederler. Bu nasıl bir dindir ki daha çok zenginlerin işine gelir? Bu nasıl bir dindir ki zenginler bir kalemde bütün günahlarını bağışlatırlar, bir kalemde bütün cennet arazilerini üzerlerine geçirebilirler. Onun ahlakı, kendi faziletleri, yaşayışı hiç önemli değildir. İsterse her gün günah işlesin, yeter ki parası olsun, günahlarını affettirebilir. Bunlar tabii insanın hafsalasına sığmayan, mantığının almadığı prensiplerdir. Bir insan nasıl olur da kendisi gibi günahkar, günah işlemeye müsait bir başka insanın önünde diz çöker, bütün gizli hallerini açıkta ve gizli yapmış olduğu günahlarını o insana bunları tek tek sayar, bunların bedelini onlardan sorar ve o bedel neyse onu maddi bir kalıba dökerek onu öder ve odadan çıktığında her şeyini geride bırakmış olarak tekrar eski hayatına dönebilir. Yani bu insanlarda bir arınma meydana getirebilir mi? Bir insanın önünde bütün gizli hallerini ortaya dökmek, ar namus kalmayacak şekilde kendinin gizlisini saklısını ortaya dökmek ve onun insafına kalmış bir şekilde bağışlanmasını dilemek ne kadar mümkündür? Tartışmalı bir konu. Ve rahiplerin lideri olan Papa masum ve günahsızdır. Her yaptığı iş doğrudur. Hatta papalar zaman zaman belli aralıklarla dinde bir takım değişiklikler yapma imkanına sahiptir. Çünkü Hristiyanlığa göre vahiy müessesesi de sadece Hazreti İsa'ya onun devrinde başlayıp bitmiş bir şekilde değildir. Vahiy halen devam etmektedir. Bir takım insanlar, temiz, ahlaklı, seçkin kabul ettikleri bir takım insanlar meleklerle, Cebrail'le görüşmekte, vahiy almaya devam etmekte. Dolayısıyla din de değişkenlik göstermektedir. Papa'nın verdiği kararla dindeki daha önceki esasların bir kısmı şartlara göre değiştirebilir. Bu manada papa veya işte papaz, rahipler, din adamları Kur'an-ı Kerim'in tenkit ettiği, eleştirdiği bir başka yanlışa da sürüklenmişlerdir. İnsanlar kitaplarını okuyup Tevrat'tan, İncil'den dini öğrenmek yerine kitapta dinin esaslarına farklı şeyler de yazsa papa, rahip, haham, din adamı ne derse ona inanmaya, onun dediklerini icra etmeye başlamışlar. Kur'an-ı Kerim bu hususu, yani insanların din rehberlerinin dediklerine bir dinmiş gibi bakmasını, o din adamlarına kulluk yapma, tapınma olarak görür. Hatta Peygamber Efendimiz zamanında Müslüman olan Yahudilerden Abdullah bin Selam, ey Allah'ın Resulü der, ben Kur'an-ı Kerim okurken orada bir ayet-i kerime gördüm. O ayet bizim din adamlarımızı tapındığımızı, onların her dediğini yaparak onlara itaat ettiğimizi, onlara kulluk ettiğimizi söyler. Halbuki biz Yahudiler olarak böyle bir şey yapmayız der. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizin din adamlarınız haram olan bir şeyi helal saydıklarında, helal olan bir şeyi de haram kıldıklarında siz onlara itaat ediyor musunuz diye sorar. Evet, itaat ederiz deyince, işte bu onları Rab kabul etmektir. Onlara Tanrı gözüyle bakmak, onları ilah görmek demektir diyerek bir yanlışa işaret etmiştir. İslamiyet'te peygamber dahi Allah'ın açık bir hükmünü reddetme, açık bir haramını helal kılma, açık bir helalini de haram kılma yetkisine sahip değildir. Bırakın peygamberi, bunu sıradan bir insana, bir rahibe, bir papaza, bir hahama veya insanların itibar ettiği bir şahsiyete vermek mümkün değildir. Bu Allah'ın uygun görmediği bir prensiptir. Maalesef Hristiyanlar hali hazırdaki uygulamalarıyla rahipleri, papazları ve papayı istediği zaman dinde değişiklik yapabilen, istediğin şeyi helal, istediğini haram kılabilen bir yetkide görmektedir. Daha da ötesinde o papazların, o rahiplerin Allah gibi haşa tevbeleri kabul eden, istediği insanı cennete sokan, istediğini de cennetten çıkartan bir yetkiye sahibi olduğunu, afaroz etme, dinden çıkarma yetkisine sahip olduğunu kabul etmektedir. Bunun tarihte, Hristiyanlık tarihinde çok acı tecrübeleri vardır. Engizisyon mahkemesi denilen mahkemeler adeta insanların üzerindeki bir Demokles'in kılıcı gibi her an başlarında durmakta, büyük cezalara çarptırmaktadır. Yine kilisenin mutlak gücüne ulaştığı, önünde hiç kimsenin duramadığı, papazların, papanın kral atadığı veya mevcut kralı herhangi bir itaatsizliği sebebiyle tahttan düşürdüğü yetkilerle donanmıştı. Orta çağda kilise bütün adeta toprakların sahibiydi. Derebeyler, beyler ve devlet başkanları, krallar kiliseye bağlılıklarını ifade etmedikleri zaman liderlik yapamazlar. Yine papaza veya papaya ters düşen insanlar ibretlik cezalarla herkesin ortasında asılır, Engizisyon mahkemesinde cezalandırılarak farklı farklı işkencelerle öldürtülürdü. Yine kilisenin etkisi, yetkisi o kadar genişti ki müsbet ilim ismi verilen fen, teknoloji vesaire gibi sahalarda çalışmak, bu hususlarda üretim yapmak, eser bırakmak, iddialar, görüşler ileri sürmek imkansızdı. Eğer rahipler herhangi bir bilim adamını, ilim adamını reddederlerse, onun kiliseye karşı geldiğini iddia ederlerse, o bilim adamını engelleyecek, koruyacak hiçbir şey yoktu. İşte orta çağdaki kilisenin ve din adamlarının bu baskısı, bu otoritesi ve maddi manevi her şeyin dönüp dolaşıp kiliseye bağlanması insanları bezdirmişti. Nihayet Avrupa, Batı dünyası büyük bir başkaldırıyla reform yaparak, yani dinde yeniden bir şekil vermek suretiyle laikliği ortaya koydu. İkinci büyük hamleyi de bilim ve teknolojide Rönesans hareketiyle yaptı. Böylece bilim kiliseden uzaklaşarak özgürleşti. İdare kiliseden koparak bağımsızlaştı, laiklik sistemini kurdu. Ve bu iki ana kavga, yani reform ve Rönesans hareketleri neticesinde kilise bilimde ve idarede yavaş yavaş otoritesini kaybedince Avrupa gelişti. Tek cümleyle özetleyecek olursak, Avrupa bozuk Hristiyan bağından kurtulunca gelişebildi. Biz de doğru İslam'dan uzaklaşınca çöktük. Yani Batı dini terk edince yükseldi, biz kendi dinimizi, İslamiyet'i kaybedince, ondan uzaklaşınca maalesef çöktük ve bugünlere geldik. Biz İslamiyet'e ne zaman sahip çıkmışsak, onu ne zaman baş tacı etmişsek, Allah-u Teala da bizi insanlık alemine baş tacı etmiştir. Ne zaman ki biz dinimizi, bu mükemmel nizamı göz ardı etmişsek, onu hayatımızdan ve düşüncelerimizden dışarıya süpürüp atmışsak, Allah-u Teala da bizi çerçöp gibi savrulup giden hadiselerin, insanların önünde mahkum bir hale dönüştürmüştür. Tekrar Hristiyanlığa geri dönecek olursak, günümüzde Hristiyanlık 4 temel kitap, 4 tane İncil üzerinden esaslarını koymuştur. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri. Bu İncillerin bir kısmının yazarı, daha önceki derslerimizde söylediğimiz gibi, havarilerdir veya havarilerden bunu dinlemiş olanlardır. Fakat hepsinin söyledikleri birebir Allah'ın indirdiği İncil değildir. Çünkü mevcut İncil'ler arasında da birbiriyle büyük tutarsızlıklar barındıran, birisinin A dediğine öbürü B diyen prensipler vardır. Şimdi bu konuya çok detaylı olarak girmeyeceğim. Bu hususta merakları olan, araştırmak isteyen okuyucularımız, dinleyicilerimizi Nebiler Silsilesi kitabının 3. cildinde Osman Nuri Topbaş ve Salih İnci Erdoğan Baş hocalarımızın yazmış oldukları Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam adlı kitaba müracaat etmelerini rica ederim. Orada gerek Hristiyanlığın bozuk inançları, uygulamadaki hataları, gerekse İncil'ler içindeki tenakuzlar, birbirini tutmayan, birbirine ters düşen haller vardır. Bunun dışında genel olarak yine Hristiyanlıkla ilgili ifade edilebilecek bir husus da Hazreti İsa'nın putlaştırılmasıdır. İnsanların sevgide aşırıya giderek onu Tanrı görmeleridir ve bu Tanrı inancını, bu bozuk inancı yavaş yavaş putperestliğe de dökmeleridir. İşte Hazreti Meryem'in ve Hazreti İsa'nın silüetlerinin, resimlerinin, heykellerinin yapılması, bunların haç şeklinde boyunlarda asılması yavaş yavaş insanları putperestliğe yaklaştırmıştır. İslam, Hazreti İsa'nın Allah katında sevimli, seçkin bir peygamber olduğunu kabul eder. Ama onun bir ilah olduğunu, Allah'ın oğlu olduğunu kesinlikle reddeder. Kur'an-ı Kerim'de bu inancı taşıyan insanların, yani Hazreti İsa Allah'ın oğludur diyenlerin kafir olduğunu açıkça ifade etmiştir. Dolayısıyla bir insan hem üç tanrıya inanırım hem de cennete girerim derse, diyorsa, bu maalesef sadece kendisini aldatıyor demektir. Kur'an-ı Kerim bizim Müslümanlar olarak ehli kitabın tuzaklarına, hilelerine, yanlış inançlarına karşı dikkatli olmamızı ifade etmektedir. Pek çok ayet-i kerimede Hazreti İsa'nın üç tanrı, tanrılardan bir tanesi olduğu inancı reddedilmiştir. Mesela Maide suresinin 116. ayet-i kerimesi şöyle başlar ve aslında kıyamette olacak bir hadiseyi insanların gözü önüne açık bir ifadeyle koyar. Bu ayet-i kerime ve üslup aslında bir peygamberle Allah-u Teala arasındaki mükalemeyi, konuşmayı da çok güzel özetler. O zaman Allah, "Ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve anamı Allah'tan başka iki tanrı bilin diye sen mi dedin?" buyurduğunda o İsa diyecektir ki, "Haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim sen onu şüphesiz ki bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Halbuki ben senin zatında olanı bilmem. Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin. Ben onlara ancak bana emrettiğini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin," dedim. Evet, bu ifadeler Hazreti İsa'nın dilinden Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Açıkça söylendiği gibi Hazreti İsa da kendisinin bir Rab olmadığını, Allah'ın kullarından bir kul olduğunu, bir insan olduğunu söylemiş. Allah'ın tek Rab olarak var ve bir olduğunu ilan etmiştir. Dolayısıyla daha sonra onun adına uydurulmuş olan Rab'lık iddiaları apaçık bir bühtandır, iftiradır. Hazreti İsa adına da bir iftiradır. Allah-u Teala için de büyük bir iftiradır. Rabbimiz Sübhan'dır. Bütün eksik ve noksan sıfatlardan uzaktır. Her türlü yakıştırmanın, her türlü sapıklığın ötesindedir. Mütealdir, yüceler yücesidir. Rabbimiz bizi bu inanç çerçevesinde yaşatsın ve bu inanç çerçevesinde kendisinin rızasına uygun İslam dini çerçevesinde ruhumuzu teslim alsın. Bizi cennetinde peygamberleriyle, sıddıklarla, nebilerle, rasullerle, şehitlerle bir araya getirsin, toplasın. Bizi razı olduğu kullarından eylesin. Bu dualarla, bu temennilerle uzun bir solukta Hazreti Adem'den başlamış ve Hazreti İsa'ya kadar, Hazreti İsa da dahil olmak üzere gelmiş olduğumuz yolculuğu noktalıyoruz. Daha önceki programlarda da söylediğim gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bir uzun tekrar siret veya siyer anlatmayı düşünmüyorum. Zaman zaman program aralarında veya başka programlarımızda siyerle ilgili zaten pek çok bilgi verilmekte. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir programda, yeni bir formatta sizlerle buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz. Şebnem Kuşağı programında düşündüğümüz bir ayet, bir hadis-i şerif ve bir de kıssa olacak. Biraz bunu şekillendirip bu şekilde bir format deneyeceğiz. Sizin de inşallah görüşleriniz bizim bu programı şekillendirmemizde, yeni oluşturacağımız bu formatta faydalı olacaktır. Tekrar önümüzdeki hafta yepyeni bir formatta, yepyeni bir programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.